Ayrım 72. Açık ve gizli oturumlarda Lozan tartışmaları. Taha Akyol, Sefa Kaplan. Sayfa 605. Tevfik Rüştü Bey devamlı. Bir şey arz edeceğim. Bir zaman ödemede en samimi olan kanaatimizi 1918'i yeniden ifade ediyoruz. Neden efendiler? Niçin onların Taksim diye teklif ettikleri 1914'tü? Biz neden kabul etmeyeceğiz? Zaman taksimini de 1918-1919 diye iddia edeceğiz. İkisini birleştireceğiz. Biz diyeceğiz ki taksim tarihi 1918'dir. Ödeme zamanı da yine odur. Yok eğer hükümetimizin bendenizin bir müddetten beri gafil bulunduğum sebeplerden malumatı var da 1918 diye ısrar etmek makul değilse 1914'ü kabul edeceksek neden ödeme zamanını da 1914 olarak teklif etmeyelim? Ve en son 1918'de karar kılacaksa, onlar daha 1920'yi teklif ederken biz de hiç olmazsa geri çekilecek bir mesafe olsun bırakmayalım. Bunu da kendi hesabıma anlamıyorum. İdrak ettiğim bir hakikat var. Bu Avrupalı görünüşte surfçu efendiler huzurunuzda bizim şarkın uzun asırlar bize verdiği samimi terbiyelerle olduğumuz gibi görüşmek kâfi gelmiyor, fayda vermiyor. Bu adamlar o kadar şirret adamlardır ki biz onların karşısında terbiyeliyiz. Bu açıdan onların karşılarında onların anladığı dilden konuşmak lazımdır. Bana mı düşer? Düyun-u umumiye varsın nasıl taksim ederse etsin, halbuki ben daha iyi biliyorum. Neden hiç olmazsa düyun-u umumiye sermaye taksimi yapılırken borçların ertelenmesinden bahsetmeyelim. Bırakınız ki 10-15 sene borç ertelemesinden bahsetmek hakkımızdır. Memleket baştan başa harap olmuştur. Yakılmış ve kendileri yapmış ve düyun-u umumiyenin tekmil kaynakları, gelirleri yine kendi elleriyle tamamen kurutulmuş. Neden? Efendiler, onlara Yunanlar fakirdir diyenlere, efendiler, bende ne bıraktınız ki ben vereyim? Bırakınız beni, mahvettiğiniz şu gelir kaynaklarımı yine sulh ve sükun içerisinde ıslah edeyim de, inkar ettiğim borçları ödeyeyim demek günah mıdır efendiler? Bravo Tevfik Rüştü Bey sesleri. Ve hakikaten mantıksız şeyleri teklif edenlere karşı hakkı talep etmek günah mıdır? Dünyada hangi konferanslarda ilk tekliflerden dolayı yahut alt komisyonlardaki müzakerelerden dolayı harp çıksın, vaki midir? İleri ve geri gidilirken bunda harp tehlikesi nerede olur? Dolayısıyla bu teklifi o adamlara yapacağız ki bir taraftan taksim şekli 1914 derlerken ödeme zamanını 1920 teklif ediyorlar. O münasebetle belli başlı düyun-u umumiyenin taksim şekli ve ödeme şekli birinci maddeyi teşkil ediyor. Düyun-u umumiyenin taksiminde gerek hükümetimizin ve gerek netice olarak düşmanlarımızın kabul ettiği gibi sermaye usulü taksim kabul olunabilecek şekillerin asgari şeklidir. Bizim için reddolunamayacak bir şekildir. Fakat efendiler bu bizim için gayet aşağı bir şekil değildir. Fakat bununla zannetmeyelim ki en azami karlı bir şekildir ve kabul edilmelidir. Daha iyi şekilleri de vardır. Bu şekillerden bahsederken şunu da özetle söylemek isterim ki şekillerin hiçbiri kendimden icat ederek ilan etmiyorum. Karşımızdaki Avrupalıların olmasını, resmi delegelerinin, sefirlerinin toplanıp karar verdiği mali konferanslarından, kendi kitaplarından alarak söylüyorum. Bu şekil kabul edildikten sonra hükümetin yeni şekli teklifinde bir de şimdiden senelik ödemelere taksim etme beyanatı vardır. İşte onu ben gayet tehlikeli buluyorum. Eğer en son olarak en son çekilecek sınırı bu şekilde kabul etmiş bile olsak, orada eğer daha cüretkar bir teklifte bulunmak istemiyorsak sessiz kalalım ve sermaye üzerinden taksimi şeklinden mesul olacak hissemden gayrısından mesul olamayacağım endişesinden başka bir dert var mıdır? Bu bize hakkı muhafaza etmek imkanını bahşedecektir. Buna karşı diyebilecektir ki artık bu işe tahammül etmek yoktur, bitmiştir. Ona karşı sorarım, bir nota vermekle sulh olmayı %50 ümit eden var mıdır? Çünkü bu iş teşhise tabidir. Bendeniz şahsi kanaatimi söylüyorum. Herhalde bu konferansla ancak %30, %70, işte ancak o konferansta istediğimiz gibi tekrar hukukumuzu müdafaa ettikten sonra sebepleri bizim elimizde olmayan harbe sürüklenirken harp ile bitirmek zaruretinde kalacağımızı zannediyorum. Ve bunu samimi olarak ve hesabımızı ona göre yapmak ve samimi karar ve kanaatimizi de ona göre vermenin de sulh için faydalı olduğu kanaatindeyim. Gelelim projedeki milli meselemize. Arazi meselesine ait meseleleri kafi derecede izah ettim. Maliye meselesi üzerinde daha çok söz söylemek isterken ve bu arada hükümetin emri ve karar ile birkaç ay mali hazırlıklarda çalışmıştık. Fakat ben uzun sözlerimle rahatsız ettiğim için o husustaki sözleri Ali Cenani Bey'e bırakıyorum. Fakat esaslar hakkında birkaç söz söylemekten kendi nefsimi men edemeyeceğim. Orada maliye meselesi özetlenirse adli teferruatı bir tarafa bırakalım. Üçüncüsü, şimdi siyaset aleminde prosodi, yani daha doğrusu bizim alıştığımız tabirlerle, uzun müddetten beri kullandığımız siyasetlerle heyecan noktasından kullanılan tabirler böyle olmalıdır. Yanında bir nota ile olur mu? Olamaz. Efendim, muayyen bir teklif olmalıdır. Fakat teklif nasıl olmalıdır onu söyleyeceğim. Teklifin bir defa mahiyeti evvelki sözlerimden anlaşılır. İngiliz hükümeti halkını harbe sürüklemeye sebep verecek olan şeylerden kaçınmalıdır. Fakat müzakere zemini bırakmakla beraber en son sözümü onlar hiçbir vaatte bulunmadan beni hiçbir vaatte bulundurmamaktır. Mesela Musul meselesini ele alalım. Söz konusu mesele olduğu için maliye meselesinden evvel olduğu için Musul meselesinde biraz duracağım. Musul meselesinde onlar neyi teklif etti? Cemiyeti akvama gitmeyi. Bizim delegasyonumuz ne dedi? Bir sene askıda bırakma. O halde ben yarın mecburen bir harbe maruz kalırsam kendimi çok haklı tutmak ve İngiliz kamuoyunu savaşa yol açan hükümetine bu teşebbüsü yapmak için ve yine bu müstemlekeci yani sömürgeci olan bu millete yapmamak için bu hususta misak-ı millinin yine samimi olarak arz ediyorum yahut nasıl bu memleket için harp yapmamak için kararımız sahih ise yine bu husustaki bir sene askıda bırakma hakkındaki samimi bir karar veriyorsak niçin demeyelim ki? Siz bunu dediniz, biz de şunu dedik. Maksadımız yoksa bir sene sonra harp etmek değildi. Yoksa sulhu neticelendirecek olan konferansı serbestçe neticelendirmekle devam etseydiniz, onun gelmemesi cemiyeti akvama havalesinde üzerinde konuşabilecektik. Suretinde ifadesinde ne fayda vardır? Bilakis o kar vardır ki hem onların teklifini esas itibariyle reddetmemiş olmak ve hükümetini kamuoyu nezdinde düşürmek, harbe fırsat vermemek. Aynı zamanda müzakerede serbest hakemden ta cemiyet-i akvama kadar koca bir fırsatı kazanmak ve belki de daha evvelki vaziyette direnmek. Özetle kesin bir kararımızı verebilmek. Onların anladığı dil, mahcubiyet ve masumiyet değildir efendiler. Şirretse şirretlik. Çok doğru sesleri. Nebil Efendi, Karahisar'ı sahip. Yalancılığa yalancılık. Yalnız o yok sesleri. Tevfik Rüştü Bey devamla. Yalnız memleketi ümitsizlikten sakınırım. Onlar için hiçbir vakit o hale düşmeyeceğiz. Bu açıdan söylediklerimin özetini yapmak lazım gelirse, bir mukabil teklif yapmak ve teşebbüs yapmak ve hazırlıklarımızı kendimiz tarafından ve teklifin mahiyetini de açık bir nota ile belirsizlikten açıklığa doğru yaparken, ifadelerimizi bir konferans olarak hesap etmek ve şimdi samimi kararımızı, kanaatimizi de verirken, şimdilik vereceğimizin alacağımızdan %30 olduğunu ve bu bakımdan o müstemlekeci sulhu bize teklifte ısrar ederlerse, harp yapmak zaruretinde olduğumuzu bilmeliyiz. İncelemeler ve diğer safhaları bugünlük vazgeçiyorum. Acil meseleler dururken o kısımdan beni affetmenizi rica ederim. Reis, efendim 5 dakika teneffüs etmek üzere oturumu tatil ediyorum. 4. celse, 2. reis Ali Fuat Paşa Hazretleri, katipler Hakkı Bey Van, Refik Bey Konya. Reis, oturumu açıyorum. Sulh anlaşması üzerine buyurun Ali Şükrü Bey. Ekseriyet yok sesleri. Ali Şükrü Bey, Trabzon. Efendiler, dün söz söyleyen muhterem arkadaşlardan Şeref Bey, heyeti vekile yok sesleri. Edirne mebusu Şeref Bey tarihte vazifesini, Muhammed'in süngüsü vazifesini ifa etmiştir. Maalesef o süngünün temin ettiği zaferi yeşil masa başında daima kaybeder. Buyurdular ki hakikaten tarih tekerrürden ibarettir. Bendeniz Şeref Bey'in sözlerine ilave olmak üzere bir mukayese yapmak istiyorum. Efendiler, Harbi Umumi'den sonra biliyorsunuz ki bir Mondros anlaşması imzalamıştık. Rauf Bey'iydi sesleri. Şimdiki Rauf Bey'in o zamanki olmadığını görüyoruz. Kanaat itibariyle hadiselerin Rauf Bey'in şekli üzerinde çok mühim tesir yaptığı kanaatindeyim. Hüseyin Rauf Bey, İcra Vekilleri Heyeti Reisi Vaz. O zamankinden kuvvetli Rauf'tur. Ali Şükrü Bey devamla, rica ederim sözümü kesmeyiniz. Mondros Anlaşması'nın imzalanmasından evvelki vaziyeti rica ederim bir kere göz önüne getiriniz. Her cephede ordular bozulmuş, Suriye'de İngiliz orduları ilerliyor. Fransa Desper ordusu Trakya üzerine yürüyor. Bandırma hattı eşkıya tarafından, çete tarafından kesilmiş ve memlekette matbuat ve daha birçok memleketin evladıyım diyen insanlar o zaman teşekkül eden hükümetin aleyhinde bulunuyor. Ve hatta o zaman mevcut olan hükümdara kuvvet vererek o günkü hükümeti düşürmek için çalışıyor. Ve böyle bir sırada Mondros Anlaşması imzalanıyordu. Öyle bir anlaşmanın imzalanmasını konuşmak için etrafa müracaat ediliyor. Fakat hiçbir kimse biz sizinle konuşacağız demiyor. Bir yol bulup yani Townshend'in yardımıyla gidiliyor, görüşüyor. Öyle bir vaziyet idi ki 3,5 milyon asker erimiş, 10 bin kişiye inmiş ve arz ettiğim şekilde her tarafta ordular yürüyor. Ve böyle bir zamanda anlaşma imzalanmıştır. Bu anlaşmayı Alman anlaşmasıyla, Bulgar anlaşmasıyla mukayese edecek olursak, o vakitki çöküş vaziyetinin tam karşısında büyük şerefli bir vesikadır. Mukayese itibarıyla söylüyorum. Öyle bir anlaşma ki o anlaşma hükümlerine harfiyen riayet edilecek. Buna dikkat edecek bir hükümet olsaydı başlangıçta olduğu gibi başımıza bu felaketlerin birçoğu gelmeyecekti. Öyle bir anlaşma ki efendiler, düşmanlarımız evvela bizimle konuşmak, görüşmek istemediği halde bir anlaşma hükümlerine göre açıktan olmasa da Bakü ve Batum üzerinde hakkımızı tanıyor ve diyorlar ki, Hüseyin Avni Bey Erzurum, iddiatçı ruhu var. Ali Şükrü Bey devamla ve diyorlar ki Bakü'nün işgaline Osmanlı hükümeti ses çıkarmayacaktır. Dikkat ediniz, fakat sesim olmadığı için uzatmayacağım. Bunun karşısına diğer bir tabloyu karşınızına getiriyorum efendiler. Necati Efendi Lazistan. Fakat o vakit ordular bozulmamıştı. Ali Şükrü Bey devamla. Ve bütün dönüm noktaları ve basamakları hepimizin malumudur. Ve neticede bu kazanılan zaferin büyüklük derecesi de cihanın malumudur. Fakat bu kadar muazzam zaferi elde etmek için milletin yaptığı fedakarlığın derecesi malumdur. Bunun karşısında biz değil, devletler talip oluyor. Evvelce talip biz idik ve anlaşma imzalamaya karşımızda adam bulamıyorduk. Çünkü bizimle konuşmaya tenezzül etmiyorlardı ki, bugün devletler bize diyorlar ki, aman yürümeyin, delegelerinizi gönderin, sulh yapalım. Vaziyetimizin farkını anlayınız efendiler. Bir müzakere yapıyoruz, neticede efendiler eli boş kalıyoruz ve 3 aylık sulh müzakerelerinin neticesi olarak düşmanlarımızın lehine meydana gelen gelişmeler dolayısıyla maalesef sonuçta sırf müzakere açabilmek için taviz vermek kararında bulunuyoruz. Ve onun için heyetten bir karar değil, malumatınız olsun, şu tarzda tavizle müzakereye gireceğiz deniliyor. Efendiler, o büyük zaferin hemen arkasından bizi böyle bir vaziyete düşüren efendiler, diplomasimizin meselelere hakim olmayan idaresi, idare edilmemesi ve delegelerimizin katiyen vaziyeti layıkıyla takdir edip kavrayamaması ve müzakereleri idare edememesidir. Bundan efendiler, demin Sırrı Bey arkadaşımızın söylediği sözden ilham alarak diyeceğim ki, falanca iyi yapmadı ben iyi yaparım manasına alınmaması lazım gelir. O fena yaptı, ben de fena yapacağım diye ısrar etmekte mana yoktur. Londra anlaşmasını yapmamışlar. Bu da sonuçsuz kalırsa ne için çıkarıyorsun? Bu netice münakaşaya muhtaç değil. Delegasyonumuzun kurmaylarına hepimizin, bendeniz de dahil olduğum halde, şahsen hürmetimiz bakidir. Fakat mesele onların hususi şahsiyeti değil, siyasi şahsiyetleri ve ihtisaslarıdır. Bendeniz görüyorum ki bu meseleler içinde en pürüzlü addedilen meseleler halledilmiştir. Boğazlar meselesi ve asker sayısının sınırlandırılması meseleleri. Sebebi çünkü delegasyonumuzun reisi tamamıyla bir askerdir ve tamamıyla uzman idi ve onun için askerlik meselesi hakkıyla halledilmiştir. Eğer diğer meselelerde de bu derece ihtisas gösterilmiş olsaydı, diğer meseleler de bugün az çok halledilmiş olacak ve karşınıza gelecekti. Efendiler, meselenin teferruatına girmeden evvel müzakerelerin cereyan tarzı hakkında edindiğim kanaate dair birkaç söz söylemek istiyorum. Müzakerelere davet edilen biz olduğumuz halde ilk teşebbüs müzakerelerin seyri esnasında daima düşmanlara bırakılmıştır. Sonra öyle bir vaziyete gelinmiştir ki o Lord Curzon daima bize hamle etmiştir. Bizimkiler daima savunmada kalmışlardır. Bir defa cesaret gösterip de hamle etmemişlerdir. Bir defacık olsun bu tarzda maalesef hamle gösterilmemiş, evvelce bizim takdir ettiğimiz, sırf yegane meziyet almak üzere müthiş metanet gösteriyorlardı. Maalesef o metanet bir dakika için sevindirmiş ve misak-ı milliden azami fedakarlık yapılacak, benim hesabımca şekilde değiştirilmiştir. O metanetin de neticeye kadar devam etmediğini hadiseler bize göstermiştir. Yani kendi bakış açımca onların hücumuna karşı hücum yapacağımız yerde, bunu yapmamaktan, yapamamaktan ziyade hasım mukavemeti bile sonuna kadar idame edememiştir. 5 dakika içerisinde sönüvermiştir. Bugün bu şekilde katiyen kabulü mümkün olmayan kırmızı bir kitap getirmiştir. Pembe kitap sesleri. Efendiler, sesim müsaade etmeyeceğini bildiğim için biraz kısa geçmek mecburiyetindeyim. Burada görüyorum ki muhterem heyet-i vekile reisi birisinin ağzından söz çıkarsa hop ona cevap vermek istiyor ve ağızlarını bu suretle kapamak istiyor. Mantıki veyahut gayri mantıki görüyorum ki artık mesele delegasyonumuzun elinden çıkmış. Heyet-i vekilenin eline geçmiştir ve heyet-i vekile bütün mesuliyeti üstlenmiş, teklif edeceği mukabil projeyi müdafaa ediyor. Kısmen de bize düzelttirdiler. Vaziyet aşağı yukarı budur. Efendiler, Rauf Beyefendi'yi hatırlatmak isterim ki ve delegasyonumuzu şahit tutmak istiyorum ki. Rauf Bey yok sesleri. İster bulunsun ister bulunmasın. Bir gece, akşamüstü zannediyorum, İsmet Paşa'dan aldıkları bir telgrafı zannederim aynen bize okumuş ve demiştir ki veya telgrafı aynen okumuştu. İşitemiyoruz sesleri. Ne yapayım efendiler, sesim çıkmıyor. Ara verilmesi muhakkak gibi görünüyor. Hareket tarzımızın tayini şeklinde bir telgraf okumuştur. Buna karşı da Rauf Beyefendi bize söylediler, vazifeniz bitmiştir. Eğer hafızamda aldanmıyorsam vazifeniz bitmiştir. Dikkat buyurunuz, vazifeniz bitmiştir. Ara verme kelimesini telaffuz etmeksizin bir beyanname neşriyle mukabil proje değil. Dikkat ediniz, bir beyanname neşriyle dönünüz emrini verdik dediler. Değil mi efendiler? Pek doğru, aynen sesleri. Şu açıklık karşısında bu noktayı Rauf Beyefendi'nin 3 saat müdafaa etmesinin manası var mıdır? Biraz evvel Rauf Beyefendi'nin 3 saat bu noktayı müdafaasında bir mana var mıdır? Rica ederim, deminden beri tekrar ediyorum. Bu bakımdan bugünkü vaziyet hükümetin söylediği gibi delegelerimizin vazifesinin bitmesinden ibarettir. Hükümet ara verme kelimesini telaffuz etmeksizin dönüş emrine vermiştir. Buna karşı ne olmuştur? Hükümetin bu emrine aykırı olmak üzere, misak-ı milliye aykırı olmak üzere, kara ağacı terk eden, Musul'u bir sene sonraya erteleyen, iktisadi ve mali anlaşmaların dışında tutan, adaları sesleri, şekilde adalar filan bunun içinde bir mukabil proje verilmiştir. Güya bunu ehemmiyetsiz göstermek, ehemmiyetten düşürmek için elimizde bir madde, bir kayıt varmış ki ayrılırken siz kabul etmediniz. Dolayısıyla biz de hiçbir şey ile bağlı değiliz. Ya kabul edilseydi? Bu münasebetle Lord Curzon'un daha sonra imza edeceğine kâni olarak imza etmiş olurlardı. Acaba vaziyetimiz ne olacaktı? Veyahut delegasyonumuzun vaziyeti ne olacaktır? Rauf Beyefendi başlangıçta bu noktada bizimle beraberdi. Bendenizden evvel söz söyleyen arkadaşların söylediği gibi delegasyonumuz geldiği zaman kendisinin bütün bunlarda müşterek olmadığını görüyorum. Bendeniz kendisine söylüyordum. Fakat Rauf Beyefendi şu mukabil projeyi kabul etmeye ve bugün meclise vermeye sevk eden sebepler neydi? Biliyor musunuz efendi, bunun altında bir madde varmış. Bunda diyor ki burada bu kadar biz görmedik. Bu kabul olunmadığı için kıymeti yokmuş. Söylenen şeylerin hiçbirisinin de kıymeti yokmuş. Ben siyasi değilim. Fakat ben olsaydım ne yapardım efendi biliyor musunuz? 3 ay beni oyalayan, 3 ay zarfında bana Türkiye'de yığınak yapmaya meydan verdiren devletlerle alt komisyonlarda birçok meselede anlaştık dedikleri zamanın ertesinde, bana verdiği projede hiç konuşmadığımız meseleleri de gördüğümüz zaman paçavra gibi suratlarını atıp bizimle alay mı ettiniz? 3 aydır müzakere edip anlaştığımız bu muydu? Bu konuşmadığımız meseleleri nereden koydunuz diye bütün cihana karşı suratlarına fırlatırdım. Öyleydi sesleri. Zannederim ki en makul yol bu idi ve bütün cihanda bizi takdir edecekti. Başka bir şey değil. Buhran karşısında, ara verme meselesi karşısında kendinizi terbiye etmek için güya bir vesile yokmuş gibi bir kumar oynanmış ve misak-ı milliden fedakarlık etmek suretiyle bir mukabil proje hazırlanmış ve bu verilmiş. Ya kabul edilseydi? Kabul edilmedi, bu buraya geldi. Fakat tesiri hala geçerlidir. Tabii sesleri. Bugün ne yazık ki bu mukabil proje ortaya atıldığı için bugün yine o mukabil proje üzerinde müzakere açılmak isteniyor. Ve ben bunda heyet-i vekileye hak veriyorum. Çünkü başka türlü yapmalarının imkanı yoktur. Bir defa bu ortaya atılmıştır. Bunların haricinde hiçbir şey yoktur. Alnını karışlarım, sonu harptir. İsmet Paşa'nın verdiği mukabil şeylerin hükmü yoktur diyorlar. Hafız Ahmet Bey biga, kim diyor onu? Ali Şükrü Bey devamlı. Başka şekilde müzakere açmanın imkanı yoktur. Sonunda icap eden şekilde müzakere etmek yoktur. Harp açmak vardır. İşte bugün İsmet Paşa'nın vermiş olduğu şu proje bugünden Rauf Beyefendi'nin söylediği gibi bizi iki gaye arasında bırakmıştır. Maalesef ya harp ya sulh. Yani bu fedakarlığı yapmazsanız harbi göze alın yahut harbi için diyor. Ondan sonra müzakereyi açalım. Efendiler sorarım size bu kadarlık fedakarlık eden bu millet. Heyeti vekile vazifeniz bitmiştir. Beyanname verin gelin dedikten sonra bu tarzda heyeti vekilenin ve bizimki meclise veriyorlar. Meclisin arzusuna aykırı mukabil proje vermeye delegasyonun hakkı var mıdır ki bu şekildeki bir terazi üzerinde bir şey ile buraya geliyor? Hakları var mıdır? Bravo sesleri. Bu bakımdan bu delegasyonun bu projenin değişmesi imkanı olsa bile bu projeyi madem ki vermişlerdir, sulh meseleleri üzerinde tek bir sözleri olabilir mi? Bu kadar efendiler, vazifeleri bitmiştir ve zaten hükümet bunu resmen söylemiştir. Delegelerimiz bunun üzerinde yürüsün, yürüyemez. Efendiler, delegasyon bugünden müzakere başladığı anda evvelki vermiş olduğu mukabil projeden başlamak mecburiyetindedir. Ve bu mecburiyet hükümetin evvelce vermiş olduğu projeyi burada tasdik ettirmek kararındadır. Şimdi efendiler, tekrar tahlillere girmeyeceğim. Bugün ne yapmak lazım geliyor? Bendeniz sırf şahsi kanaatimi arz ediyorum. Şu vaziyet karşısında görüyorum ki fırsat hemen hemen ebediyen kaybedilmiştir. O zaferin icap ettirdiği sulhu elde edebilmek fırsatı bugün ebediyen kaybolmuştur. Çünkü içimizde hiçbir kabadayı yoktur. Harbi göze aldırabilecek. Harbi göze aldırdık mı vallahi Trakya'nın bir defa daha çiğnenmesi ve İstanbul'un tamamıyla perişan mahvolması demektir. Başka bir manası yoktur. Rauf Bey diyor ki 300 bin kişilik veya şu kadar zinde bir ordumuz vardır. İşte efendiler zinde ordumuz var hamdolsun. Fakat Asya sahilinde kalmaya mahkumdur. O ordunun geçeceği bir zaman vardır. Onu bu şekilde kaybettirmiştir. Hafız Hamdi Bey biga, silahlı olduğumuz halde silahları terk ettirmiştir. Ali Şükrü Bey devamla. Efendiler, ordumuzun bugün yapacağı bir vaziyet karşısında silahına süngüsünü takıp dişini bilemektir. Çünkü ordumuzun fenlen, ilmen, düşman karşısına geçmesine imkan yoktur. Efendiler, o halde herhangi arkadaşımız cesaret eder de Trakya'nın ve İstanbul'un çiğnenmesi, yakılması, yıkılması pahasına harbe sebep olabilir. İşte bu vaziyetteki bilgisizlik, siyasette idare edememezlik veya idare etmekte kayıtsızlık, ne derseniz deyiniz, yüzünden bizi bu hale koymuştur. Hükümet bizi nasıl tehdit eder efendiler? Ya harp ya sulh. Sonra efendiler sulha gelince, sulhu da kabul edecek vaziyette değiliz bu proje mucibince. Çünkü bizim bugün katiyen terk edeceğimiz memleket parçaları daha önce terk edilmiştir. Ama Rauf Bey diyor ki kim terk etmiştir? Musul'u kim terk etmiştir? Efendiler soruyorum, düşmanların 6 ay sonra iade etmiş olduğu bir toprak var mıdır? Yoktur efendiler. Hangi toprak bir daha geri iade edilmiştir? Musul'u bir sene sonraya bırakmak, bir Mısır yapmak demektir. Bu bakımdan neticede kaybetmek demektir. Bu da Girit gibi gidecektir. Dolayısıyla Musul'u bırakmak doğru değildir. Efendiler, bu siyasete benim aklım ermiyor. Ben Musul'da bulunmadım, oraları bilmiyorum. Fakat okuduğum üzerine söylüyorum. Süleymaniye, Kerkük, Zaho filan bilmem nereleri vardır. Buralarının alt komisyonda bize verilmesi görüşülmüş ve bize bırakılmış efendiler. İşittiğime göre bu saydığım kısımlar da Musul'un 1/3'üymüş. Selahattin Bey Mersin, 5/4. Sahip Bey Urfa, hatta 10/9. Ali Şükrü Bey devamla, bakınız bilenler 10/9 diyor. Pekala alt komisyonda buraların verileceğini söyleyen bir İngiliz delegesi dururken, bugün bütün Musul'un bir sene sonraya, yani tamamının askıya alınmasındaki düşünceyi anlayamıyorum. Ayıp değil ya, ben bu düşünceyi bir türlü kavrayamıyorum. Hasan Bey Trabzon, bir şeyi düzeltmek isterim. Arazi meselesi alt komisyonunda konuşulmamıştır. Lord Curzon hususi görüşmüştür. Salahattin Bey Mersin, muhtırada vardır. Hasan Bey Trabzon, efendim Musul meselesinde Lord Curzon ile İsmet Paşa'nın arasında hususi surette muhtıra teati edilmiştir. Alt komisyonda değil. Ali Şükrü Bey devamla, pekala ha Ali ha Veli. ha veli ha ali, ikisi de bir. Sonra efendiler Suriye meselesinden bahsederken daima karşımıza tesir yapmak fikriyle gelen anlaşmayı buyurdular. İşte bendenizin de bu hasta hasta bağırdığımın sebebi de siz kabul ettiniz dememek için. Nasıl ki şimdi o zamanki anlaşmayı kabulümüz bugünkü şeylere sebep teşkil etmemek için efendiler. Musul'un askıya alınmasını siz kabul ettiniz dememek için. Burada sesimizi çıkarıyoruz. O vakit biz bu anlaşmadır, asıl anlaşma sulh müzakeresinde ve sulh imza edilirken yapılacak denildi. Anlaşmanın esas kısımlarından biri de o idi. Müfit Efendi Kırşehir, sülahsız mütareke manasındaydı. Ali Şükrü Bey devamlı, sonra efendiler, bendeniz o anlaşmanın müzakeresi esnasında burada bulundum. Söylenen sözler tamamen hatırımda değil, fakat kısmen hatırımdadır. O vakit en tabii hudut Fırat'tır. Şimendifer Fırat'ta olmaz denildiği zaman, çünkü son zamanlarda Paşa Hazretleri de müzakereye iştirak etmişlerdir. Musul İngiltere'dedir diyorlar ve ısrar ediyorlardı. Musul'u alın, ben sınırı düzeltirim demiş olduklarını zannederim hatırlarsınız ve zapta geçmiştir. Efendiler, biz yani kandırıldık mı, yoksa hakikati mi söyledik? Sonra Suriye anlaşması gereğince Fransızların yapmak mecburiyetinde bulundukları bir takım sözler vardır. Antakya İskenderun vardır ve hususi olarak yaptıkları bu anlaşma da bizim milli amaçlarımızın meydana gelmesinde bize destek olacaklardı. Fakat efendiler gördük ki devletler arasında bize en ziyade karşı çıkan Fransızlar oldu. Sonra devletler arasında birleşik cephe vardı. Bu itibarla Fransızların anlaşması söz konusu edilirse Fransızlar tamamıyla İngilizlerin tarafına geçmiş ve bunun önüne geçmek için denilmiş ki Suriye hududu söz konusu olmayacaktır. Bu bir siyasettir, mecburiyettir. Düşünüyorum ki söz konusu edilseydi aralarındaki o birleşik cephe yıkılırdı. Efendiler, İngilizlerin bu sulh müzakerelerinde gözlerini diktikleri birkaç nokta, birkaç meseledir. İktisadi mali meseleler İngilizlerin metelik verdiği meseleler değildir. Çünkü iktisadi adı sağlamdır. Asıl bunlar üzerinde çingenelik edenler Fransızlar, İtalyanlardır. Çünkü onların iktisadiyatı sağlam değildir. İngilizlere karşı Musul meselesinde bu şekilde kendileri dörtte üçünü bize vermek teklifini yaptıkları zaman biz de fedakarlık edeceğimizi evvelden hissettirmiş olsaydık zannediyorum ki bütün maliye meselesini, bütün iktisadi meseleleri hatta Suriye hududunu kendi lehimize halletmek imkanını bulurduk. Necati Bey, Mardin, teklif edeydiniz. 72. ayrımın sonu. Sayfa 614.